Merhabalar, ben Hale Acınaydın. Daha sade ve anlamlı bir yaşam mümkün diyorum. Bu konuda daha fazla insana ulaşmak için 2018'de 12 yıllık pazarlama kariyerime son verip tecrübelerimi bu alanda farkındalık yaratmak için kullanmaya başladım. Bu podcast'te amacım sizi de daha anlamlı bir hayata davet etmek. Hazırsanız başlayalım.
Sade Yaşayarak Özgürleş Podcast'te hoş geldiniz. Yeni bir seriye başladım. Adı Sevdiklerimden Öğrendiklerim. Ve serinin ilk bölümünde konuğum Mürsel Çavuş. Hoş geldin Mürsel.
Hoş bulduk.
Öncelikle sizi Mürsel'le tanıştırmak istiyorum. Mürsel bir editör. 30 yılı aşkın iş hayatında yüzlerce kitaba katkıda bulunmuş. Aynı zamanda Türkçe kitap okuyanlar için bence bir hazine değerinde olan Bookinton'un da kurucusu. Bunların yanı sıra aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde de editörlük eğitimleri veriyor. Ayrıca sosyal medyada çok aktif. Onu takip ederek yayıncılık hakkında birçok bilgiye de ulaşabilirsiniz. Mürsel tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel lanse ettin beni.
Ya çok keyifle takip ediyorum. Bir kere seninle tanışmamız, hani benim de artık ne mutlu ki adıma eklenen bir yazar şeyi var ama
evet.
Seninle ilk tanışmamız aslında benim bir okur kimliğim var sonuçta. Her şeyden öte çocukluğumdan beri bir okur olarak seni keşfetmemle oldu. Ve sonra hani işler o kadar güzel ilerledi ki kitabın ilk müjdesini sizin platformda verdim. Seninle evet. Röportaj yaptık. O yüzden Bookinton'un böyle de bir ayrı yeri var. Hemen incelemesinde yazdı sevgili Setenay. Çok güzel kitaplar var zaten içeride. İnanılmaz incelemeler var. Tekrar elinize sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Kıymeti bilinesi bir site. Kitaplar çok büyülü.
Evet.
Bunlar nasıl yazılıyor, nasıl basılıyor? Yani biz hep böyle eşyalar üzerinden sürdürülebilirlik üzerinden konuşurken deriz ki işte bir şeyi sen rafta görüyorsun ama onun bir geçmişi var ve orada biraz arkasındaki biz fiziki emeğe, enerji tarafına falan bakarız, ham maddeye, hani bilinçsizce kullanma diye. Kitapta da aynısı geçerli. Eline bir metin geliyor ama arkada çok büyük bir yolculuk var.
Evet.
Biraz onları konuşalım istiyorum. Sen bir de böyle sanki perdeyi aralıyorsun bize. Neler oluyor?
Evet, arka planda
değil mi? Çok tatlı. Meraklı, benim gibi meraklı. Bu işin hani fabrikası, mutfağı nasıl diyenlere çok hoş. Bu anlamda da merak edenler benim gibi mutlaka seni hem Instagram'da hem de LinkedIn'de. Ayrıca YouTube kanalım da var.
Evet evet, YouTube kanalında bayağı detaylı videolar var. Oraya da bakabilirler. Hatta böyle şey diyenler var. LinkedIn hesabını açtım ders gibi çalışıyorum ya da YouTube kanalını açtım. Şunu da öğrendim, bunu da öğrendim diyen çok insan var. Ben böyle şeyi onu da mı anlatmışım?
Yani öyle. YouTube kanalını detaylı. Ben de biraz eşeleyeceğim. Kendi kitabını bastırmak isteyenlerden tut da diğer taraflara inanılmaz bilgiler var. Gerçekten bu işin İki tarafında da hem yazarlık hem okurluk tarafında çok eğitici. Peki birazcık kavramlarla başlayalım.
Tamam.
Senin için uygunsa bu kadar tabii, dedik tabii, ki tabii. İşin mutfağı. Şimdi biz bir editör biliyoruz. Biraz evet. Redaktör de hani böyle dergilerden bir falan. Biraz hani duyduk bir gibi. Tık. Ama artık geliştirici editör var, kitap koçu var. Bunlar yeni yeni hayatımıza giren ve benim doğrusu ilk defa da seninle gördüm kavramlar. Bunu böyle kısa kısa birbirinden tabii, ayırır
tabii.
mısın?
Tabii. Ya şöyle, hakikaten editörlükle ilgili insanların zihninde yanlış bir algı var. İnsanlar editörün aslında redaktör olduğunu düşünüyorlar. Yani kitap üzerindeki hataları düzelten kimse gibi bir algı var. Ama esasında editör kitap dosyasını, yani bir içeriği ürüne dönüştüren insan. Ürüne dönüştürmek için geçmesi gereken bütün aşamalarda o kitaba eşlik eden insan. Okurlar kitabı rafta görüyorlar ve kitabın sahibinin sadece yazar olduğunu düşünüyorlar. Arka planda çalışan insanların hiçbiri görünmüyor. Zaten editörlüğün çok enteresan bir özelliği var. Editör eğer görünmüyorsa kıymetli. Çünkü o kadar hatasız bir ürün ortaya çıkartmış oluyoruz ki pürüzsüz bir okuma deneyimi yaşatmak okura, o editörün başarısı. Ama hata gördüğünde işte başlıkta, işte baskıda kayma varsa, yanlış sayfa numarası konmuşsa insanlar aslında yazara yükleniyorlar eser yazarın diye. Ama aslında bunlar editörlerin yapmış olduğu hatalar ya da yayıncıların yapmış olduğu hatalar. Şöyle tarif edebilirim. Editörlüğü farklı başlıklar altında farklı kategorilere ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi yayın evinde çalışan editörler, bir tanesi yayın evi dışında çalışan editörler. Yayın evinde çalışan editörler kendilerine tamamen bitmiş bir ürün gelmesini istiyorlar. var. Bitmiş üründen kastımız nedir? Kitabı yazar yazmış olacak ve editoryal olarak eksik hiçbir şey olmayacak şekilde tamamlanmış bir ürün istiyorlar. Şimdi yayın evi editörleri ürün ürettikleri için kitap geldikten sonra yazarla sözleşme yapmak, kitap çevrilecekse çevirmeni bulmak, çeviri sürecini takip etmek, kitabın tasarımını yapmak, yayın evi politikasına göre değiştirilmesi gereken bölümler varsa yazarla bunları konuşmak, kitabın redaksiyonunu ya da son okumasını yapmak ya da herhangi bir hata gördülerse bununla ilgili yazara geri bildirim vermek, daha sonrasında işte bu kitabın basın bültenini yazmak, dağıtım bültenini yazmak, dağıtılacağı yerlerle ilgili dağıtımcıyı bilgilendirmek, tanıtım aşamasında, pazarlama aşamasında fikir beyan etmek ya da bunu kitabı ilk başta seçmek, aslında yayın evine seçmek, bunu yayın kurullarına önermek gibi birçok aşamada görev alan kişi aslında yayın evi editörü. Dolayısıyla çok fazla metnin içeriğine müdahale eden kişi değil bu tarafta. Bağımsız editörler ise aslında tam olarak çok fazla metnin içeriğine müdahale eden insanlar. Ama bunların da senin bahsettiğin gibi belli aşamaları var. Kitabı en son okuyan kişi, yani yayın evinde aslında bizim kuralımız bir metni en az 3 kişinin okuması. Çünkü bir metni biri okuduğunda farklı şeylere bakıyor, başkası okuduğunda başka, başkası okuduğunda başka noktalara bakıyor. Editör bahsettiğim gibi bu ürünleştirme aşamalarından sorumlu. Daha kavramsal boyutuyla ürünle ilgileniyor. Ama redaktör sadece diliyle ilgileniyor. Son okumacı dediğimiz bir kişi daha var. Son okumacı da editörden ve redaktörden kaçmış herhangi bir hata var mı diye son göz olarak kitaba bakıyor. Dolayısıyla yayın evi içerisinde en az 3 kişinin kitabın üzerinden geçmesi lazım. Peki bağımsız çalışan editörler nasıl yapıyor? Aslında editörlükte de belli uzmanlıklar ve branşlar var. Şimdi yazar koçluğu dediğimiz aşamada eğer yazar kitabı henüz projelendirmediyse ya da kafasında sadece bu konuyla ilgili bir fikir varsa, sadece böyle bir taslak çıkardıysa, yani şunu yazarım, şöyle yazarım dediyse, bu aşamada kitabın hatasız çıkması için bütün aşamalarda bir kendisine eşlik etsin istiyorsa bir yazar koçuyla çalışabilir. Yazar koçluğunda biz ilk başta planlamaya önem veriyoruz. Tabii bu benim sürecim. Yani diğer yazar koçları nasıl bir çalışma yapıyorlar, onun hakkında bilgi sahibi değilim. Ama benim bir editörlük ajansım var. Orada benimle çalışan yazar koçlarıyla da aşağı yukarı aynı sistematikte çalışıyoruz. İlk başta planlama çok önemli. Batı daha mantık tarafıyla çalışıyor. Sebep-sonuç ilişkilerini çok detaylandırıyor. Ama doğuya gittikçe daha sezgisel bir anlayış ve kavrayış var. Türkiye tam bunun ortasında ama biz biraz daha doğuya yakınız bu konuda. İlk başta bir yazar bize geldiğinde diyoruz ki neden yazmak istiyorsun? Neyi amaçlıyorsun? Kariyerinde bir sıçrama tahtası mı olsun? Bestseller olup çok para kazanayım mı istiyorsun? Kendi mesleğine destek olsun mu istiyorsun? Bir konuyla ilgili bir farkındalık mı kazandırmak istiyorsun? Önce bir yazarın amacını öğreniyoruz. Ondan sonra bu amaca hizmet edecek okura ve yayın evine de yararlı olacak bir sistematikte o kitabı mümkün olan en geniş hedef kitleye yönelik çıkartmak için bir kurgu yapıyoruz. Ve bu kurgu doğrultusunda o kişinin her hafta bir bölüm yazmasını istiyoruz. 5-10 sayfa yazıyor, gönderiyor. Yazar koçu bunu okuyor, notluyor, eksiklerini söylüyor. Sonrasında bu böyle bütün kitap bitene kadar devam ediyor. Bu ilk taslak aşaması. Ecnebiler buna vomit draft diyorlar.
İlkine vomit draft denmesin. Vomit kusmak demek. Yani içinde ne varsa aslında o konuyla alakalı onu bir kusuyor, bir çıkarıyor ortaya aslında.
Aynen. Yayın evleri çok fazla yazar reddediyor. Onu reddetme sebebi hep ilk taslak aşamasının yayın evlerine gönderilmesi ve bitmemiş ürün olması. Bundan sonra devam eden süreçte ikinci aşamada eklenmesi gereken, araştırılması gereken bölümlerin eklenmesi. Üçüncü aşamada editörün kitap üzerinde çalışması. Ondan sonra bir beta okur aşamamız var. Başkalarının kitabı okuması, geri bildirim vermesi. Ondan sonra redaktörün üzerinden geçmesi, sonra yayın evine gitmesi gibi. Bizim böyle aşamalarımız var. Geliştirici editörlük tarafında yazar 40-50 sayfa yazmış oluyor. Böyle bir çıkmaza girmiş oluyor. Ne yöne evrileceğini bilemiyor falan. Ya da yazmaya başlıyor, diyor ki aa bunun zaman maliyeti çok yüksekmiş, bunu ben bitiremeyeceğim diyor ve editöre geliyor. O aşamada biz diyoruz ki bizden talebiniz nedir? Biz yazar için araştırma yapabiliyoruz, kaynak taraması yapabiliyoruz, yazarın neyi eksik yazdığını kendisine söyleyip bölüm talep edebiliyoruz. Çok fazla yazdıysa orada biz biraz daha elimine ediyoruz. Geliştirici editörlüğünde böyle bir esprisi var.
Hayalet yazar bambaşka bir şey madem.
Hayalet yazarda da şöyle. Hayalet yazarda biz buluşuyoruz. Genelde kurumsal projelerde hayalet yazar olur. Kişinin onu yazacak vakti yoktur ama o kişinin yazıyor olması gerekir. Editöre brief verilir. Editör oturup kendi yazar ve kitabı böyle anahtar teslim karşı tarafa verir.
Editörün aslında bir yandan egosuz da olması gerekiyor sanki. Çok. Değil mi? Yazarın orada bir metni var. Tabii ki onu değiştirmek için bir geri bildirim vermek var. Bir de onu bambaşka bir şeye çevirmek var. Bazen amacını saptırmak. Burada da böyle ufak sanki bir şey var değil mi? Terazi.
Bazı iletişim tekniklerini çok iyi bilmesi lazım editörün. Hem yazarın egosunu zedelemeyecek, hem verdiği geri bildirimlerden demoralize etmeyecek, hem de aynı zamanda eksiğini söyleyecek ve bunu gerektiği durumda müzakere edecek, kendi fikrini savunacak, yazara kabul ettirecek. Çok zor bir denge. Ama bunun da bazı formülleri var. Bunları da ben editörlük eğitimlerinde anlatıyorum. Editörün ne kendini ezdirmesi gerekiyor, ne de çok üste çıkıp yazarı ezmesi gerekiyor. O çok eşitlikçi bir denge gerektiren bir durum.
Beraber konuştuğumuzda aslında bir kitabı özellikle bir yayın evine teslim ederken bu işin bazı teknik kuralları olduğundan bahsettin.
Evet.
Ne bileyim bir özetinin olması gibi vesaire. Bunlar teknik şeyler. Ama bir de ortada bir fikir. Ve o fikri gerçekten anlatabilme becerisi var. Çünkü hani bilmekle evet. Anlatmak farklı şeyler. İster yayın evinin içinde ol, ister dışarıdan bir gözle. Bir dosyayı, ya bunlar kitap olur, olamaz demek. Yani çok bir yandan da çok otoriter, çok hani büyük de bir evet. Karar şeyi. Buna nasıl karar veriyorsunuz? Yani böyle temel olarak, yani bir sürü tabii ki dinamiği olduğunu tahmin ediyorum tabii, ama tabii. En temelde yani bundan olmaz asla dediğiniz nokta neresi oluyor?
Yayın evlerinin baktığı bazı parametreler var. Bir tane etos dediğimiz bir kavram var. Yani bu etos artık 2000 yıldır retoriğin 3 temel ayağından bir tanesi. Burada etos dediğimiz, yani bu yazar bu kitabı yazmaya ehil mi? Mesela senin kitabın var. Hem sürdürülebilirliği anlatıyorsun, minimalizmi anlatıyorsun. Senin bu konuyla ilgili bir background'un var aslında. Dolayısıyla burada sen bu işi yapmaya ehil birisin bir yere gittiğinde. Benim en sık karşılaştığım soru, böyle üniversitelere ziyarete gittiğimde ya da konuşma yaptığımda üniversitelerde hep gençler diyorlar ki işte biz çok güzel yazıyoruz da işte yayın evi kabul etmiyor da öyle de böyle de falan, bu ya da işte fenomenlerin kitapları basılıyor, biz gönderiyoruz, değerlendirilmiyor. O iş öyle değil aslında. Orada yazan kişi yazdığı ürünün niteliğinin farkında değil aslında. Etos birincil önemde. İkincil önemde eserin niteliği geliyor. Yani yazarın karakteri yayın eviyle uyuyor mu? Yayın evinin beklentilerini karşılıyor mu? Yayın evinin basacağı kitap niteliğinde mi? Okur profilleri örtüşüyor mu? Gibi. Çok fazla parametre var. Yazar adayları çok bunun farkında değiller. Fenomenlerin kitapları çok basılıyor. Hikayesinin arkasında aslında bu etos kavramı içerisinde giren yapmış olmak var. Yani fenomen aslında boşuna fenomen olmuyor. Her ne kadar biz fenomenleri küçümsemeyi sevsek de, onlar bir fotoğraf çekiyor olabilir, bir konuya vakıf olabilir.
Hikaye anlatıyor olabilir.
Hikaye anlatıyor olabilir. Bir şeytan tüyü vardır, sempatik olabilir. Yani o fenomen nereden yürüdüyse o kitleyi kazanmak için bazen tek tek, bazen işte başka parametrelerle mutlaka iyi yaptığı bir şey vardır. Birincisi o fenomenlerin küçümsenmesini ben çok doğru bulmuyorum. Ama hadi diyelim küçümsedik. Türkiye'de her yıl 70 bin kitap çıkıyor. Bu 70 bin kitaptan kaç tanesi fenomen kitabı? Sağdan say en fazla 30, soldan say en fazla 50. Oradaki 79.950 kitap da mı fenomen kitabı diye sorasım geliyor. O zaman burada mesele fenomen olmak değil. Mesele aslında doğru kişinin doğru kitabı yazması ve yayıncılarla doğru kesişim kümesini yakalamış olması.
Benim soracağım, sen önden söyledin. Türkiye'de yılda 70 bin kitap basılıyor dedin.
Evet.
Bir de bunun öbür tarafı var. Bu basılanı. Okurluk ne seviyede?
Türkiye'de kitap satılıyor ama kitap çok okunmuyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben de açıkçası çok fazla alıyorum. Geçen gün şöyle bir şey yaşadık. Biriyle yolda beraber yürüyoruz. Bir anda bir kitapçı varmış sol tarafımda. Ben böyle mıknatısla çekilir gibi kitapçıya doğru yönelmişim. Arkadaşım giderken böyle beni kolumdan tuttu ve çekti. Dedi ki mıknatıs gibi çekildin, gel buraya, orası senin için çok tehlikeli falan dedi. Ama hani okuyor musun dersen, işte hakikaten bütün gün kitap okuyup da hobisi de kitap okumak olan biri olarak istediğim oranda okuyamıyorum. Bir kere ekonomik bir mevzumuz var bizim. İnsanların yaşamsal kaygıları o kadar yüksek ki aslında zihnen de kitaba çok zaman ayıramıyorlar. Bunun bahane olduğunu da iddia edebilirim. Çünkü yabancıların disiplinlerine hayranım. Böyle Toni Morrison diye bir yazar var, Amerikalı. Sabah 4'te kalkıp sabah 9'a kadar çalışıp kitap üzerinde, ondan sonra işe gidip bir mesai harcayabiliyor. Ya da mesela Ursula Le Guin akşam çocukları yatırıp 3 tane çocuğu, ondan sonra saat 9'da köşesine çekilip gece 2'ye kadar çalışabiliyor. Bazen bahane ama bazen de mindset ile ilgili bir şey. Amerika'da bir kitap çıkıyor. Amerika 340 milyon. 340 milyon artı 7 milyar dünyaya bu kitap lanse ediliyor. Amerika'da basılıyor, bestseller oluyor. Belki atıyorum 10 milyon kişi alıyor. Artı dünyada da işte bilmem kaç dile çeviriyor. Belki o kitap 30 milyon, 40 milyon satılıyor. 30-40 milyar ciro yapabiliyor. Bu kitabı 700-800 bin dolar tanıtım bütçesi ayırabiliyor yayın evleri. Yani Amerika'da bir yayın evi 1 milyon dolar yatırdığı kitaptan 4 milyon dolar kazanabiliyor. Ama Türkiye'de 1000 sattığında yayıncılar iyi diyorlar. Ama biz 85 milyon ülkeyiz, belki 90 milyon olduk. Yani bu 90 milyonun kaçı okuyor dersen, benim tahminim ama bilmiyorum real olarak, tahminim 3 milyon 5 milyon okurumuz olduğu noktasında. Bizim daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Ama şunu söyleyebilirim, ben iş kitapları editörüyüm. İş kitabını okuduğumda yani şöyle söyleyeyim, bir üniversite bitirmek kadar insana katkı sunabilen bazı kitaplar var. Yani o kadar değerli ki, yani ayda hiç okunmasa bir tane kitap okunsa, hani yılda 12 kitap gerçekten insanı hayatını değiştirir yani.
Yılda 12'de ulaşabileceğimiz bir seviye olsa
çok
gerek.
Çok aslında ya. Fatih'te oturuyorum ben hala. Fatih'te bizim belediyemizin açtığı işte kütüphaneler var. Onlara gidiyorum. Oralarda çok güzel kitaplar var.
Ben kitaba erişimin bir problem olarak en azından büyük şehirlerde önümüze konmasını çok doğru bulmuyorum. En azından arkadaşlarından sorabilirsin. Bir iş yerine gidiyorsan iş arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yani bu kadar kültür olarak bize de çok uzak bir şey değil. Kaldı ki gerçekten en azından hani en günceli yakalayamasan da bir kütüphanede bir şeyler buluyorsun. Biz gittiğimiz şeylerde mutlaka bakıyoruz yani Türkiye'de. Yazlıkta bile kütüphane arıyoruz.
Şöyle projelerden de bahsetmek isterim. Mesela Herkese Kitap Vakfı var. Herkese Kitap Vakfı, eğer bağışçı olursanız bir okulda sizin adınıza kütüphane kuruyor. Sevdiğiniz birine, yani bir köy okulunda bir köy okulu kalmadı da yani oralarda bir kitaplık yaptırabiliyor. Bu bence dünyada bir insana verilecek en değerli şey. Bir de herkesin bir okuma neferi, bir kitap neferi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir sosyal sorumluluksa eğer, Türkiye'de bence bizim en çok ihtiyacımız olan şey herkesin birbirine kitap okumayı bulaştırması. Yani bir kitap okuma pandemisine çok ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Az kütüphane var hakikaten. Yani Anadolu'nun şehirlerine baktığımızda, ben kütüphanecilikle ilgili de bir YouTube programı yapmıştım. Yani mesela 80 küsur ilde yani 50'sinde kütüphane var gibi bir şey. Ama işte hiç çocuk kütüphanesi olmayan çok fazla il var. Kütüphaneci atanmayan kütüphaneler var falan. Ama bu farkındalık da gitgide artmaya başladı. Bence biraz daha şey olacak yakın zamanda.
Çocuk kütüphanesi kavramı zaten İstanbul'da bile açılan Şişli ve Kadıköy. Hem çok yeniler, hem de özellikle Kadıköy'ün süreci. Hani Şişli onun arkasından hızlıca geldi ama Kadıköy'dekinin açılması bayağı bir istekler, talepler, imzalar falan ne olmuş diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Bunun ayrı bir ihtiyaç olduğunu çünkü çoğu zaman fark
Yani
etmiyorlar.
ben Fatih'te Çapa'da oturuyorum mesela. Çapa'da iki tane tıp fakültesi var. İstanbul Üniversitesi var. Dolayısıyla öğrenciler bizim cenahta oturuyor. Yani bizim mahallemizde çok öğrenci var, tıp öğrencisi var. Hiç kütüphane yoktu biliyor musun? Ben bir ara çıkıp böyle artık şeyi aradığımı hatırlıyorum. Üniversite aradım ya gelip sizin kütüphanenizde çalışabilir miyim diye. Dışarıdan almıyoruz falan dediler. Kendi mezun olduğum okul İstanbul Üniversitesi. Beyazıt Kütüphanesi var. Arada Beyazıt'a gidiyordum eskiden. Şimdi ama 11 mi 12 mi yanlış hatırlamıyorsam yeni kütüphane açıldı. 4-5 tanesi de çocuk kütüphanesi.
Çok
Çok
mutluluk
şanslı bir
verici.
lokasyondayız. Yani o yüzden belediye başkanımıza minnettarım. Hem de İBB'ye de minnettarım. Onlar da çok güzel kütüphane çalışmaları yaptılar. Donattılar bizi kütüphaneyle. Çok mutluyum o
Evet.
açıdan.
İBB Miras diye çalışıyor. Kültür diye
Çok.
çalışıyor.
Evet.
Peki sana şey soracağım. Bu kadar kütüphane dedik, kitap dedik. Kitap deyince aklımıza tabii ki ilk olarak basılı kitap geliyor.
Evet.
Benim ama hayatıma çocuk uyuturken giren bir benim kendi adıma elektronik kitap var. Önce telefondan okudum, sonra bunun göz yorması ve benim gerçekten bu tarafta ilerleyeceğimi fark etmemde en sonunda bir cihaz almamla biten bir serüvenim var. Yarı yarıya böldüm gibi okuma serüvenimi.
Evet.
Basılı da elektronik de. Sen nasıl bu tarafta senin şeyin eğilimin nereye doğru?
Benim karnem kırık.
Hıh.
Çünkü şöyle ben aslında bir tane e-kitap okuyucu aldım. Aslında çok avantajlı. Çünkü benim şöyle bir handikapım da var. Ben 6 ay İstanbul, 6 ay Marmaris'te yaşayan biri olarak benim kütüphanem ikiye bölünmüş durumda. İstanbul'da ayrı kütüphanem var, Marmaris'te ayrı kütüphanem. Çünkü editörlük yaparken bir sürü kitaba ihtiyacım var. Hangi kitabın
Doğru.
içinde ne var bildiğim için. Ama şeyde çok zorluk çekiyorum. Mesela Marmaris'teki kitabı aşeriyorum. Bazen iki tane alıyorum falan böyle saçma sapan bir yere evrildi. O açıdan mesela e-kitap olsa şahane olur. Ama aradığım içeriklerin çoğu e-kitap olarak yok.
Türkçe çok
Türkçe
başarısız bu
çok
anlamda.
başarısız.
Kaynak
O
tarafında.
yüzden de ben iyi bir e-kitap okuyucusu olmadım. Ama sesli kitap tarafında Yürümenin Felsefesi diye bir kitapla sesli kitap dinlemeye başladım. Bu arada başlanabilecek en doğru kitaptan başlamışım. Hem yürüyüşe çıktım hem Yürümenin Felsefesini taktım kulağıma. Dinlerken bayıldım bayıldım. Çok hoşuma gitti ve başladım yürüyüşlerde kitap dinlemeye. Böyle çamaşır katlarken, bulaşık yıkarken ne bileyim evi toparlarken falan çok kitap bitirdim. Sesli kitap üzerinden. Sesli kitaba daha yakınım ve çok seviyorum. Ama son aylarda üyeliğimi iptal ettim. Biraz daha böyle şeyin eksikliğini hissediyorum. Şimdi sesli kitapta ben normalde satın almayacağım kitapları dinliyorum. Ve orada yeni yazarlar tanımama vesile olduğu için onu çok seviyorum. Ama beğendiğim kitapları da tekrar satın alıyorum.
Bir altını çizmek
Altını
istiyorsun, değil mi?
çizmek istiyorum. Son zamanlarda iş kitabı okurken özellikle ya otur da oku, altını çiz, notunu ala döndüğüm için bıraktım ama yoksa böyle bayram seyran olunca hani o zamanlarda çok güzel açıp şey yapıyorum, dinliyorum yani.
Ben sesli kitaba ilk Harry Potter'ın İngilizcesiyle başlamıştım.
Aa,
O
süper.
zaman galiba podcast kaydı olarak vardı. Yani 2006'da mezun, 2007'den bahsediyorum. Ve bana çok ağır geldi. Zor geldi yani. Zaten orası fantastik bir dünya, başka bir şey. Ve ben böyle biraz okudum. Baktım her okuduğumda böyle bir gidiyor, içim gidiyor. Dedim ki sesli kitap bana
Uyku
göre
mu?
değil.
Uyku mu geliyor?
Uyku getiriyordu. Çünkü bilmediğim bir dilde bir şey dinlemek sana bir yerden... Yani İngilizce biliyorum ama bir sürü yeni kelime, bir de masalsı bir evren. O yüzden o beni çekmemişti. Sonra fark ettim ki ben de bu sene, son bir senedir tekrar dinlemeye başladım. Seslendiren çok önemli.
Çok.
Ve roman daha rahat dinliyorum.
Aynen.
Çünkü fikirle ilgili bir şey olduğunda ah diyorum bunu yazmam lazım. Ah not almam gerekiyor. Ay şey onları anladım ki onu gerçekten okumam lazım. Belki bir şey de olabilir. E-kitapta da altını çizebiliyorsun ya. Ama sesli kitap romanda şahane benim adıma.
Evet. Ya bir de şu var tabii. Biz şimdi iş kitapları editörü olarak metni yoğun bir hale getiriyoruz. Dolayısıyla orada mesela yürüyüş yaparken podcast dinlemek, daha böyle gevşek bir metinle hemhal olmak daha kolay anlamamızı, daha kolay sindirmemizi sağlıyor. Ama metin çok iyi çalışılmış olduğunda ona hakikaten daha fazla zaman ayırma ihtiyacı hissediyoruz. O yüzden sesli kitapta ya bunun içeriği evet bana uygun.
Fikir almak iyi. Için.
Aynen.
Tabii tabii dikkatim bölünüyor iyi. Çünkü. Yürüyorsan çok, düşmemeye evet. çalışıyorsun. İş yapıyorsan ne bileyim diyorsun ki mesela çamaşır katlamak. O da bir senden bir kesinlikle yani. Şey istiyor. Beyin istiyor. Doğru söylüyorsun. Bu kadar kitapların içindesin. Başarı veya başarısızlığıyla da şaşırtan kitaplar vardır diye düşünüyorum. Böyle isim ya vermek şöyle, sıkıntı olmazsa.
Yok yani isimle ilgili değil de kitaba yükselen ve çok fazla kitap alan biri olarak böyle çok obur davranıyorum o konuda. Yani ay işte bu başarılı oldu da bu başarısız oldu da falan gibi bir takip sürecim yok. Ama şey oluyor bazen. Mesela İngilizce görüp de işte ya bunu Türkçe'ye çevirsenize diye yayın evlerindeki lektörlere mail attığım, WhatsApp'tan darladığım, mesela basılmış olduğu halde çok Türkçedeki sıkıntılarımızdan bir tanesi bir kitap basılıyor. O kitap basıldıktan sonra mesela niye hemen gidip almak istiyorum? Çünkü bitiyor. Bittikten sonra stokta yok. Düşüyor. O yüzden de ben çok kitap alıyorum. Geçen gün mesela en son Cluj diye bir kitap vardı. Remzi Kitabevi'nden çıkan. Zihnin Gelişigüzel Yapısı mı ne ismi? Ben o kitabı bayılmıştım. Yani benim şeye bakışımı, kendi bedenime bakışımı çok değiştiren bir kitaptı o. Hani yayın evinin sahibine mesaj atmadım ama başka birine mesajı iletsin diye. Yazıp ya şu kitabı da tekrar bastınlar söylesene falan diye böyle şey yapıyorum arada yani.
Çok satanlara bakıyor musun hiç?
Bakıyorum. O da ayrı bir dram. Yani çok satanlar Türkiye'de farklı sistematiklerle belirleniyor. Bir kere okullarda verilen kitaplar var. Onlar çok talep görüyor oluyor. Bazı kişisel gelişim yazarları var, burs edilen yazarlar var. Onlar çok ön plana çıkabiliyor. İşte raflarda yapılan bazı
ufak oynamalar.
Oynamalar var. Onlardan dolayı öne çıkanlar var. Arka planda çalışan böyle akıl çelici oyunlardan kaynaklı öne çıkanlar var. Ama o listelerdekiler zaten real çok satanlar değil. Türkiye'de hangi kitabın sattığı ya da satmadığı ile ilgiye asla, bilgiye asla ulaşamıyoruz maalesef.
Siz bir ara bunu derliyordunuz ama çok fazla kaynak kullanıyordunuz hatırlıyorum.
Ya Bookington'da biz haftalık olarak farklı yerlerin listelerini karşılaştırdığımız bir çalışma yapmaya başladık. Şimdi onu biraz daha bizim adminimiz başka bir sistematiğe sokmaya çalışıyor. Böyle otomatik verinin çekileceği, işte mesela hangi kitap hangi listede daha fazla kalmış onu görebileceğimiz. Biz şunu yaptık Bookington olarak. Yasemin Kaya diye çok muhteşem bir yazarımız var. Yasemin Cimer'e yazdı. Cimer'den istedik esas çok satanlar listesini. Cimer'de boş bulunup gönderdi. Esas çok satanlar ne biliyor musun? Sürücü kursu kitabı.
Ha evet.
Namaza başlama kitabı.
Yani onlar daha... ama tüm zamanların çok satanları. Yani tüm zamanlar derken toplam sayı olarak demiyorum. Hani hep ihtiyaç duyulan okul kitabı gibi.
Tabii tabii. Çalıkuşu her zaman çok satıyor. Çünkü okulda zaten okutulduğu için. Orada bir şey kıstası yok ya bence. Yani okura yol gösterecek bir çok satan kıstası yok. Ha ama çok popüler bizim işte takip ettiğim bazı influencer meslektaşlarım var. Onlardan mesela böyle özellikle işte lektörlükte yapanları yani kitap seçen yayın evine önerenlerin hesaplarını takip ettiğimde işte ne tarafa doğru bir trend akışı var, hangi kitaplar şey yapıyor falan onları görme şansım oluyor.
Dinleyenler arasında eminim ki gidip ne kitap okuyacağını çok satanlar hani o tam rafından da seçen insan. Vardır. Aynen. Ben de mutlaka bir bakarım çok satanlar, yeni gelenler ne var diye. Ben severim de kitapçıya gitmeyi. Sonuçta tek tek rafları kontrol edip ne olmuş diye bakmak mümkün değil. O yüzden evet. O kitapçı öyle bir raf düzeni yapıyorsa mutlaka bir ilgi çekiyor. O şeyi seviyorum. Oradan biraz nabız okum ölçmeyi. Ben de seviyorum. Çok satanlar dedik, yeni çıkanlar dedik. Yani bir editör olarak iyi kitabı kötüden nasıl ayırıyorsun? Onu böyle bir şey yapalım. Orası bende bir tam kapanmadı.
Hani editörler bizi doğru değerlendiremiyor. Hikayesi çok yazarların zihninde yer alan bir şey. Şimdi Ben bir röportaj okudum. Bir editör meslektaşım röportaj vermiş. Şöyle bir cümle kurmuş. İyi kitap geldiğinde bilmiyorum ama işte anlarsınız falan diye bir cevap vermiş. Yani belli oluyor gibi bir şey söylemiş. Orada şeyi sorgulamamıştı. Yani ben iyi kitabı kötüden nasıl ayırt ediyorum? Ben ondan sonra oturup bu konu üzerine epey çalıştım. Bunun bütün parametrelerini çıkarttım. Burada nasıl anlıyoruz? Şimdi iki farklı taraf var. Kurgu tarafında nasıl anlıyoruz? Kurgu dışı tarafta nasıl anlıyoruz?
Sana gelen dosyadan bahsediyorsun şu anda.
Bana gelen dosyadan bahsediyorum. Kurgu tarafta biz neye bakıyoruz? Bir kere bir ana teması var mı? Yoksa karakterler başı kesik tavuklar gibi ortalıkta dolanıyor mu? Çatışma var mı? Karakterler gerçekten karakter vasfına bürünmüş mü? Yoksa tip olarak mı dolaşıyorlar ortalıkta? Karakterlerin kendine ait bir kelime dağarcığı var mı? Kendi yaşlarına göre konuşabiliyorlar mı? Kurulan diyaloglar olay örgüsünü geliştirmeye hizmet ediyor mu? Cümleler arasında sebep-sonuç ilişkileri var mı? Çember kapatma diye bir hikaye vardır. Mesela olay bir yerde başlıyor, işte yaşanıyor hikaye ve yaşandıktan sonra karakter başka bir dönüşüm geçiriyor ve en sonunda çember kapandığında, yani romanın başladığı noktaya döndüğünde artık başka birisi mi değil mi? Metinde katmanlar var mı? Yani hem şunu hem bunu hem de bunu anlatıyor mu? Gibi bizim baktığımız böyle yüzlerce parametre var. Biz lektörlük raporu hizmeti veriyoruz ajans olarak. Lektörlük raporunda bunların hepsini yazarlara tek tek anlatıyoruz. Hatta çengel cümlesinden mekan tasvirine kadar. Eksik neyi varsa, neyi yoksa, dili kullanıyor mu, üslubu var mı? Bunların hepsine bakıyoruz. Dolayısıyla bunu kıstaslara göre değerlendiriyoruz. Kurgu dışı tarafta da Etos'un iki kardeşi var. Onlara çok bakıyoruz. Yani kitabın hem mantıksal tarafını doğru çalışmış mı, hem duygusal tarafını doğru çalışmış mı? Çünkü hikayeler insanların bir konuyu içselleştirmesi için, aklında kalması için çok çarpıcı. Ama bu hikayeyi de bize bir kavramı, bir fikri anlatmak için anlatıyor olması lazım. Bir hikaye anlatıyor kurgu dışında. Daha sonrasında bunun mantıksal açıklamasını, kanıtlarını sunuyor. İşte siz bilgilerini veriyor vesaire, yani destekliyor. Bunu böyle Malcolm Gladwell'in kitaplarında çok görürüz mesela. En doğru çalışma sistematiği oradadır. İşte Daniel Pink mesela şahanedir yani. Dolayısıyla bu tarz kitaplarda belli bir matematik var ve biz bu matematiğin ne kadar doğru olup olmadığına bakıyoruz. Tabii etos ilkesine bakıyoruz. Ondan sonra işte B2B'ye mi yazdı, yani uzmanından uzmanına mı yazdı, yoksa bir uzmanlık alanını nihai okura sunacak da burada ne kadar yoğun terminoloji kullandı, dil insanların anlayacağı düzeyde mi değil mi, fazla bilgi mi veriyor, eksik bilgi mi veriyor? Bu tarz şeylere bakarak değerlendiriyoruz ve bunun sonucunda da bu kitap basılır basılmaz ya da işte bir geliştirici editörlüğe ihtiyacı var ya da sadece redaksiyon yapılarak basılır gibi kararları veriyoruz. Yani öyle okur şeylerin, yazar adaylarının zannettiği gibi biz bu işi kötü, bunu da hiç sevmedim kafasıyla değerlendirmiyoruz. Yani bunların haricinde tabii ki şunu da bakıyoruz. Yani bu konuyla ilgili pazardan bir talep var mı? Bu konu trend mi değil mi? Okura bu ne verecek? Okurun beklentilerini karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Bunlara da bakıyoruz. Dolayısıyla birçok parametre var yani değerlendirilen.
Yani Türkiye'ye baktığımızda okur oranı çok yüksek değil maalesef.
Düşük, evet.
Düşük ama bir yandan da...
Ama Warren Buffett'ı da söyleyelim. Dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi Bill Gates olsun, Warren Buffett olsun. Bütün startup kurucuları, girişimciler, milyon dolarlık adamlar çok okuyorlar. Ve Warren Buffett günde 6 saat okuyormuş, kitap okuyor. Bu adam deli mi ya? Niye dünyanın en zengin adamı bu kadar okumaya vakit ayırsın? Kesinlikle. Lütfen bu soruyu bütün okurlar kendine bir sorsun yani.
Tabii mesela
okumayanlar kendine sorsun daha
çok
doğrusu.
Çok haklısın. Geçen gün Menemen diye bir podcast var. Ben çok seviyorum. Gençliğimde de izlerdim onları. Bu yapay zekanın bu kadar ileri gitmesiyle beraber şimdi herkes şey gibi düşünüyor ya, çok teknik, çok teknolojik, hani böyle sesimde mekanik yapıyorum, hani sözelden uzak gibi. Halbuki şimdi sözel güç tekrar devreye girdi. Sen kendini ne kadar ya da aklında yaratmak istediğin şeyi ne kadar doğru ifade edersen.
Prompt yazmak.
Aynen, bu onu tetikleyen o cümleleri yazabilmek için tekrar o sözel güç. Sözel güç de iletişimde okumaktan geliyor. Kitap kulüplerini ve bu meydan okumaları çok seviyorum. Hatta geçen sezon bizim büyük challenge'ımızla bir şey yaptım. Onları konuk aldım. Onların da çünkü benim hiç aklıma gelmeyecek türleri önermeleri, yazar önermeleri, yeni yayın eviyle tanıştırmaları ya da işte, LinkedIn'de de mesela Mete Yurtsever, her seferinde ya duyduğum bir kitabı hani teyitlemiş oluyorum onları okuduğunda. Aa, bunu duymuştum. Okuduklarına göre demek ki iyi diyorum. Ya da aa bak ne için bir kitap seçmişler, bakayım acaba bana uyar mı diye merak ediyorum. Aslında ben her türlü kitap önerisini seviyorum. Evet. Siz de Bookington'da gerçekten kitap kulüplerine değer veriyorsunuz. Nerede ne var, bunları bir araya getiriyorsunuz. Bu da bir iş.
Ya o çok böyle gönüllü yaptığımız bir iş. Yani şimdi Amerika'da kitap kulüpleri var ve onlar neredeyse haftada bir kitap okuyorlar. Bizim tempomuz tabii ki bunu kaldırmıyor. Mete sağ olsun 3 sene önce DYF Kitap Kulübü diye, Değer Yaratmanın Formülü diye kurdu. Şimdi ismini Derya olarak değiştirdi. Derya Kitap Kulübü. 550-600 kişi var. Hakikaten her ay bir kitap okuyoruz ve çok nitelikli, ortak seçilmiş bir kitap okuyoruz. Ve bu kitap üzerine oturmak, tartışmak, bir kere daha üzerinden geçmek, orada konuşacağım, ne anlatayım, neresi beni etkiledi diye düşünmek bile aslında kitabın efektivitesini çok arttıran bir şey. Mete sonra bunlardan
podcast yapıyor. Tam onu söyleyecektim.
Aynen.
Ben de onu dinlemeyi seviyorum.
Evet.
Çok hoş bir şey. Yani içeride çok emek var. Gelir mi aslında? Ben hiç bir kitap kulübünde yer almadım. Bu kadar kitap okumayı sevmekle
yani
beraber.
Yani şöyle, biz 3 tane iş kitabı, bir tane kurgu okuyoruz. 4 ayda bir kurgu okuyoruz. O da güzel bir dağılım sağlıyor. Yani kurgu tarafını da kaçırmamış oluyoruz. Ben biraz işte Bookington'da şeyi desteklemek istedim. Hani kitap kulüpleri yaygınlaşsın diye. Çünkü çok hoş bir tesadüfle Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Okuyay platformu var. Onlar kitap kulüpleriyle ilgili bir paylaşım yapmışlardı. Ben o raporu LinkedIn'de paylaştıktan sonra 3 tane kulüp kuruldu. Biri de Mete'nin kulübü. Mete hatta böyle web sitesinin altına işte Mürser'e teşekkür ederim falan da yazmış, sağ olsun, onu da düşünmüş nezaketle. Çok mutlu oldum ve çok da iyi gidiyor. Yani Mete kadar iyi kitap kulübü yöneten başka birini düşünemiyorum. Çünkü tasarım odaklı düşünceyle çok güzel kurguluyor şeyi, kulübü. Ve çok mutluyuz. Yani oradaki network inanılmaz kıymetli, çok nitelikli insanlar geliyor, okuyor ve böyle farklı fikirleri duymak, aa bak ben burasına hiç dikkat etmemiştim, burayı da söylediği iyi oldu dediğimiz çok durum oluyor falan. Bookington tarafında da ne kadar çok kitap kulübü tanıtırsak o kadar insanların gözüne sokarız, o kadar işte bir okuma neferi oluruz.
Hani normalleştirmek aslında bunu biraz, değil mi?
Evet,
hani,
evet, yaygınlaştırmak.
Aa, böyle bir şey mi var demek yerine, aa burada da varmış, ne güzel, şurada da olabilir, burada da olabilir.
Evet. Yani şöyle bir etkiye de sebep oluyor bu kelebek etkisi dediğimiz. Şimdi biz herkes kitap öneriyor. Mesela önerilerden beğendiklerimiz, aldıklarımız oluyor. Ondan sonra ortak seçiyoruz, okuyoruz. Okuduktan sonra Instagram postu, LinkedIn postu, işte eşe dosta öneriyorsun. Böyle bir etki alanıyla kitap aslında büyüyor. Yani ben mesela bu defa önerdiğim kitaplardan iki tanesi listeye girdi. Bir anda 500-600 kişi kitabı satın alıyor.
Sen de gördüm arkasından, Mete de gördüm. Evet, hatta evet. Dedim ki demek bu dönemin şey kitapları, ama senin etkin o zaman orada.
Yani ben böyle alttan alttan
süper
bazı trollükler yapıyor olabilirim.
Bunlar güzel trollükler.
yani böylece hani bir kitabı böyle sürekli bir şekilde sattırmış oluyorum aslında. Ama aynı zamanda benim için önemli olan okunuyor olması ya. Yani başka parametrelerle bir kitabı paylaştığında sattırmış oluyorsun. Ama esas benim için kıymetli olan kitap kulüpleriyle onu okutabilmiş olmak.
Evet.
Oradaki okunma değeri katsayısı inanılmaz yüksek. O yüzden kitap okuma kulüplerine bu kadar önem veriyorum, değer veriyorum.
Peki etki alanından bahsetmişken, hani birbirimizi sosyal medyada keşfetmiş iki insan olarak tanışmadan önce orada, evet, ya bu insan neler yapıyor diye okuyan biri olarak senin benden kaptığın bir şey var mı? Onu da paylaşsana.
Ya ay, çok güzel bir soru. İlk sordu. Ben hayatında çok biriktiren bir insan olduğumu fark ettim seni takip etmeye başladıktan sonra. Ondan sonra hayatıma şöyle bir katkı oluşturdum. Ya böyle biriktiriyorum ama onları o kadar yoğunum ki boşaltacak bir şeyim yok, vaktim yok yani. O zaman dedim ki ya ben 15 dakikalık minimalizm, günde 15 dakikamı minimalizme ayırayım. İşte başladım böyle, 15 dakikam var işte fazla fotoğrafları sileyim, 15 dakikam var mailleri sileyim, 15 dakikam var işte çekmecemi toplayayım falan gibi bir şeye. Ve daha sonra bu evrildi. En sonunda işte tadilata, ondan sonra evi komple değiştirmeye, ondan sonra işte vesileyle ya benim vücudumda da fazlalık varmış, işte kilo vermeye falan evrildi. Böyle kar topu etkisi yarattı resmen benim üzerimde.
Bir kere bunu duyduğuma çok sevindim. Bunu tabii ki, evet, şimdi duymadım. Bunu söylediğin için hani geleceğini bekliyordum ama şeye çok inanıyorum. Benim eskiden bu kitaba da adını veren Sade Yaşayak Özgüleş gruplarım vardı. Yani hayatın her alanında ona inanıyorum. Hareket gerçekten bereket getiriyor. Bir alana çok doğru dikkatini verdiğinde o onunla kalmıyor. Yani senin 15 dakika fotoğraf silmen ya da bir çekmeceyi düzenlemen oraya ilgini vermene ve oradaki bu eksikliği, eskimeyi görmeni sağlıyor.
Evet, evet.
Sonra diyorsun ki burayı hallettim. Bir iyileşme enerjisi var. Hadi onu nereye yansıtayım? Fiziğe kadar, hayatı. Çünkü iyi beslenmek niye önemli? Daha iyi, daha güzel yaşayabilmek için, daha uzun. Böyle bir etkisinin olmasına çok sevindim.
Ya evet, benim hayatımı müthiş etkiledi ve çok minnettarım sana bu konuda.
Ay, çok teşekkür ederim.
Hakikaten böyle şey farkındalığı oluştu. Mesela bir kişisel gelişimciyle konuştuğumuzda bana 7 yıllık seanslar yapmıştı. İşte bu 7 yıl içerisinde bir inanç geliştirmiş oluyorsun ama artık dönem değişmiş. Mesela atıyorum, çocukken yabancılarla konuşma denmiş sana. Ben hala yabancılarla konuşmuyorum mesela.
Halbuki artık yetişkinsin.
Halbuki artık yetişkinim, artık ondan hani bir sıyrılmış olmam lazım gibisinden. Sonra şeyi fark ettim. Öğrendiklerimiz de değişiyor, gelişiyor ya da tamamen tersi doğru olmaya başladığı durumlar var. Bu sorgulamayı bence minimalizm üzerinden tekrar yapmak. Bir de böyle minimal olmayınca insan kafa çok dağınık oluyor. Yani ne kadar çevreni derlersen, toplarsan odaklanman o kadar yükseliyor. Daha fokus olabiliyorsun bazı şeylere. Hayatında ne kadar fazla şeyi omuzlarında yük olarak taşıdığını görebiliyorsun. Yani o anlamda gerçekten benim hayatımı çok dönüştüren şeylerden bir tanesi oldu.
Ne güzel. Şey çok önemli. Buradan söylediğin çok kıymetli olduğu için bir daha hatırlatmak istiyorum. Değiştiğimiz için 3 yıl önce bize hizmet eden bir eşya artık, ya da 5 yıl önce, 10 yıl önce artık bize, evet, hizmet etmeyebiliyor. Ve biz onu körlükle bakıyoruz ona artık. Çok. Çünkü senelerce, aynen, o bizim işimize yaramış. Halbuki ben artık eski ben olmuyorum. Dolayısıyla o ihtiyacım da değişebiliyor.
O şey duygusu çok güzel ya. Rethinking, yani bir kere daha düşünmek. Bir şey üzerine bir kere daha kafa yormak. Bir kere kafa yormuşsun ama ikinci, üçüncü, beşinci defa kafa yorduğunda belki başka bir şey çıkacak oradan. Yani bunu eşya özelinde yapmak, işte kendi hayatın üzerinde yapmak. Ve o kadar çalışılmamış şeyimiz var ki. Yani ben kaç yıldır, bütün ömrüm boyu hani kendini iyi tanımaya çalışan biri olarak, bu yaşta bile yani nelere nelere bakmadığımı gördükçe hayret ediyorum. Geçen gün işte birinden antrenörlük eğitimi almaya başladım. Ya düşün, bu bedeni kaç yüzyıldır kullanıyorum, yani yüzyıl olmadı ama hani mesela benim bedenim nasıl hareket ederse benim için daha sağlıklıdır fikrini. Şimdiye kadar hiç çalışmamış olmam bana çok şey geliyor. Yani ya bunu nasıl yaptım, bu kadar nasıl geciktirdim hissine kapılmama sebep oluyor. Şimdi aldım mesela antrenman nasıl yapılır kitabı çalışıyorum. Onu da bugün paylaştım Instagram'ımda.
Öğrenmenin yaşı yok. Evet. Yani tabii bu söylediğin bambaşka, bize öğretilmiş hani ben zekamla varım öncelikle tarafına falan çok yerlere değiyor ama oralara girip çıkamayacağız şimdi. Peki senden bir de kurgu alanında
bir kitap önerisi
istemiştim. Çalıştın mı buna?
Ya çalışmama gerek
ama yok. Ama mecbur değilsin tabii ki. Yo, kurgu dışı da verebilirsin. Hayır,
şöyle aslında şöyle, herkesin yeni yazar tanıması açısından bir öneride bulunayım. Yani ünlü yazarlarla ilgili bir şey söylemeyeyim. Ama hayatıma yeni giren, ben Güney Amerika edebiyat fanıyım. Yani bütün Güney Amerikalı yazarları çok severek okuyorum. Ama mesela İrlanda edebiyatını sevmeme ve radarıma almama sebep olan, en son Koloni diye bir kitap okudum. Audre McGee'nin kitabı. Şimdi kitap kulübüne önerdim Nisan'da. Onlar da okuyacaklar. Onun yeni kitabı da çıkmış, Yüzleşme diye. O da Deli Dolu Yayınları ikisinde bastı. Mesela çok inanılmaz hoşuma gitti. Yani 2023'te okuduğum en iyi kurgu kitaptı. Hem böyle hani Cahit Külebi'nin böyle bir çok sade ama çok çarpıcı bir dili var ya. Onun tadında bu kadar sadelikle bu kadar çok şeyi anlatabilmiş olması inanılmaz hoşuma gitti. Sürpriz olsun konusu. Yani biraz böyle İrlandaca'nın kaybolmasıyla, biraz dil tarafıyla da bana hitap eden. Ama işte kültürel emperyalizmi de çok net gösteren, çok fazla kapı açan, katmanlı bir metin. O yüzden çok beğenerek okudum. Kurgu dışı kitaplarda benim bir tane favorim var. Aslında kurgu dışında şöyle, Düven diye bir antikacı var. Hollandalı, Yahudi bir antikacı. Bu adam Amerika'ya taşınıyor. 17. yüzyıl, işte Rönesans dönemi ressamlarını alıp Amerika'da Rockefeller gibi zenginlere satıyor. Sonra da Amerika'da Ulusal Sanat Galerisi kurulmasına vesile oluyor. Bu adamın hikayesi, antikacıların piri Duven diye, D-U-V 2-E ile yazılı Duven diye. Ya hem biyografi olarak şahane, hem Yahudilerin nasıl ticaret yaptığını anlamak için şahane, hem markalaşma için şahane, hem satış için şahane.
Yani bir taşla kaç kuş.
Bir taşla birçok kuş vurmak isteyenler için, hem yazarın dili, soyadı çok zor okunuyor, Almanca galiba, Brehman.
Ben bunların hepsini zaten bahsettiğin yazarları açıklamalara da koyacağım.
Aa, o yüzden süpersin.
Dinleyerek bulmaya çalışmayın.
Evet.
Açıklamaya yani, bakınız.
Dolayısıyla Brehman'ın kitabını çok severek okudum. Annemin tavsiyesiydi bana. Annem bazen çok nokta atışı kitap tavsiye eder. Bunu oku falan dedi. Şimdi Doğan'dan en son çıktı. Eskiden Rafi Portakal'ın yayın evinden çıkıyordu. P yayın eviydi galiba. Bende o baskısı var ama Doğan şimdi tekrar basıyor. O çok güzel bir kitap. Onu herkesin okumasını tavsiye ederim. Hem böyle kurguya da yakın, çok kolay okunan ama çok keyifli.
Hatta ağzım sulandı meraktan.
Bir tane sahne var. Ya bu kadar işte minimalizmle ilgili sana çok güzel bir tiyosunu vereyim kitabın içerisinde. Dünyanın çok zengin bir adamı var. Bu adam o kadar etki alanı yüksek biri ki ağzından çıkan her sözcük piyasaları sallıyor, etkiliyor falan. Diyelim ki Rockefeller, hani de, o değil de o diyelim ki. Biri geliyor, nasılsın diye soruyor. Adam susuyor. Neden soruyorsun diye soruyor. Şimdi ben bunu şöyle editörlükle bağlıyorum. Bir kere ağzımızdan çıkan her bir kelime çok kıymetli. Yani editörlükte şöyle diyorum. Bu her bir kelime için para veriyor olsaydın, bu kelimeleri yazarken ne kadar tasarruflu davranırdın değil mi? Ki zaten bazıları ücretli kitap bastırıyor, dolayısıyla hakikaten de bunun parasını veriyor. O işin başka tarafı. Ama yani ağzımızdan çıkan her bir kelimeden bile tasarruf edebileceğimizi, yani bu minimalizmi
Boşa harcamamak değil mi? Her bu şeyle.
Dengeyi dilimizde de yaratabileceğimizle ilgili çok güzel bir fikir getirdi aklıma bu diyalog. O yüzden ben çok kıymet veriyorum. Yani bizim birine söylediğimiz tek bir kelime bile o kadar kıymetli ki.
Çok konumunla da bağlayan bir kapanış yaptığım için. Ayrıca teşekkür ederim. İnsanın gerçekten dikkati neredeyse hemen onu da çekiveriyor. Muhtemelen bu buluşmanın olacak olması da güzel. Bu aralar senin dikkatini minimalizm odağından, eleğinden geçirdi birçok şeyi.
Aynen.
Çok teşekkür ederim Mürsel. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu.
Aynen, benim için de çok keyifli bir sohbet oldu.
Bakalım dinleyenler arasında ne kadar okur, ne kadar yazar, ne kadar da yazar adayı var. Bence yorumlardan, gelen sorulardan anlayacağız. Herkese de teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde buluşana dek kendinize iyi bakın.